Thomas Edison, dünya tarihinin en büyük bilim adamlarından biriydi. Onun ampulü icat etmesinden bugüne yaklaşık 120 yıl geçti. O günden sonra ampul, yeryüzünün en vazgeçilmez ihtiyaçlarından biri oldu. Bu küçük ampulün milyonlarcası aynı anda yanarak dev şehirleri aydınlattı. Işık, medeniyetin en önemli sembollerinden biri oldu. Ancak yeryüzünde bu gördüğünüz ışıklardan çok daha üstün teknolojiye sahip bir ışık kaynağı daha vardır. Şimdi karanlıkta parlayan bu küçük ışığa dikkat edelim. Güçlü ve etkili. Ancak bu ışığın kaynağı ampulden çok farklı. Bir eşya değil, bir canlı. Küçük bir ateş böceği. Bu küçük böcek vücudunda ışık üretir. Bir ampulü yoktur. Elektrik de kullanmaz. Ancak daha üstün bir teknolojiye sahiptir. Ampulden çok daha verimlidir. Bir ampul, kendisine ulaşan elektriğin ancak %10'unu ışığa çevirebilir. %90'lık bir enerji ise ısıya dönüşerek kaybolur. Oysa ateş böceği %100'e yakın bir verimle ışık üretir. Bunun nedeni böceğin ışık üretme sistemindeki kusursuz tasarımdır. Ateş böceğinin vücudunda Luciferin isimli özel bir kimyasal ve Luciferaz isimli bir enzim bulunmaktadır. Işık üretilmek istendiğinde bu iki molekül birbiriyle birleştirilir ve sonuçta ortaya ışık çıkar. Bu karmaşık moleküller ışık üretmek için özel olarak tasarlanmıştır. Molekülleri oluşturan atomların her birinin yeri bu plan dahilinde belirlenmiştir. Bu biyokimyasal tasarım kuşkusuz bir tesadüf değildir. Özel olarak yaratılmıştır. Allah her canlıya farklı özellikler verdiği gibi ateş böceğine de ışık yapmayı öğretmiştir. Peki ateş böceği ileri teknoloji kullanarak ürettiği ışıkla ne yapar? Bu sorunun cevabını görmek için bir ateş böceği sürüsünü yakından incelemek gerekir. Bu görüntüler insanı adeta yıldızların altında geziyormuş hissine kaptırabilir. Ancak gördüğünüz yıldızlar değil, yüz binlerce ateş böceğidir. Bu ışıkların ateş böcekleri için çok önemli bir anlamı vardır. İletişim. İnsanlar iletişim kurmak için tarih boyu çeşitli yöntemlere başvurmuşlardır. Bu iletişimin bir yöntemi telgraflarda kullanılan ve kısa sinyallerden oluşan Morse alfabesidir. Ateş böcekleri de ışık sinyallerini tıpkı Morse alfabesi gibi kullanarak iletişim kurarlar. Erkek ateş böceği ışığını yakıp söndürerek dişi ateş böceğine bir mesaj gönderir. Bu mesajın özel bir kodu vardır. Ve dişi de aynı kodu kullanarak erkek ateş böceğine cevap verir. Bu karşılıklı mesajlar sayesinde erkek ve dişi bir araya gelir. Her ateş böceği doğduğu andan itibaren bu yöntemle mesaj göndermeyi bilir. Diğer ateş böceklerinin gönderdiği mesajları da anlar. Kısacası, karanlık bir gecede binlercesini bir arada görebileceğimiz ateş böceklerinin her biri birer tasarım harikasıdır. Bu canlıları bu olağanüstü sistemle var edense tüm canlıların yaratıcısı olan Yüce Allah'tır. Bermuda Körfezi'nde bazı geceler bir ışık gösterisi izlenir. Güneş battıktan bir süre sonra suyun üzerinde ilginç ışıklar belirir. Bu ışıklar yüzeye çıkan dişi deniz kurtlarına aittir. Dişi vücudunda ürettiği iki kimyasal sıvıyı karıştırır. Bu canlı da mucizevi bir şekilde kimyasal yollardan ışık üretmeyi bilmektedir. Ve sonuçta ortaya bu ışık gösterisi çıkar. Dişiler bu gösteriyi erkek deniz kurtlarının dikkatini çekmek için yaparlar. Küçük parlak ışıklar saçarak yaklaşansa erkek deniz kurdudur. Dakika sonra körfez suları ışık saçan yüzlerce dişiyle kaplanır. Eğer ay bulutların arkasından çıkar ve suyu aydınlatırsa dişiler tekrar suyun derinliklerine dönerler. 20 dakika sonra gösteri bitmiştir. Işık üreterek haberleşen canlıların asıl merkezini görmek istiyorsak, yeryüzünün en karanlık yerine gitmek zorundayız. Okyanusun derinliklerine. Bu gördüğünüz denizaltı, yüzlerce metre derine inebilmek için özel olarak tasarlanmıştır. Suyun 200 metreden daha derinine artık güneş ışığı ulaşamaz. Burası yeryüzünün en karanlık yeridir. Basınçsa deniz seviyesinin tam 20 katıdır. Bu şartlarda hiçbir canlının yaşamadığını düşünebilirsiniz. Oysa denizaltıdan dışarı bir ışık sinyali verildiğinde çok ilginç bir manzara ortaya çıkar. Bu gördükleriniz ışığa yine ışıkla cevap veren ve bu karanlık ortamda ışık üreterek haberleşen canlılardır. Bu canlılara yakından bakıldığında Allah'ın muhteşem yaratma sanatını görürüz. Kırmızı ışık üreten bu harika canlı bir tür deniz anasıdır. İşte bir başka deniz anası türü daha. Üzerindeki ışık süsleri adeta bir sanat gösterisi. Gerçek gösteriyi seyretmek için denizaltının ışıklarını söndürmek gerekir. İşte burada kendi ürettiği ışık dalgalarıyla parlayan muhteşem bir canlı. Buysa ışıklar saçarak yüzen bir başka deniz canlısı. Bu ışıkların ne anlama geldiğini hiç kimse bilmiyor. Bu canlılar birer deniz anasıdır. Vücutları jöle gibidir. Hiçbiri akla ve bilince sahip değildir. Bedenlerindeki ışıkların nasıl oluştuğunu hiçbiri bilemez. Bu denli karmaşık ve hassas sistemlere sahip canlıların tesadüflerle oluştuğunu düşünmekse tümüyle akıl dışıdır. Kuşkusuz bu canlılar kusursuz bir tasarımla yaratılmışlardır. Dolayısıyla denizin yüzlerce metre derininde gerçekleşen bu ışık gösterisi bize Allah'ın sonsuz güç ve sanatını göstermektedir. Allah üstün ve güçlü olandır. Benzersiz yaratandır. Karada ve denizde olan her şey ona aittir. Sonsuz bir akıl ve bilgi sahibidir. Bir Kur'an ayetinde şöyle buyrulur: O Allah ki yaratandır, kusursuzca var edendir, şekil ve suret verendir. Her insan hayatı boyunca birçok defa örümcek denen bu küçük canlıları görür. Kırlık bir alanda ya da evinin bahçesinde. Çoğu insanın dikkatini çekmeyen bu küçük canlı aslında Allah'ın yaratma sanatının kusursuz tecellilerinden biridir. Bunu görmek için örümceği biraz yakından incelemek gerekir. Örümcek denince ilk akla gelen elbette örümceğin ağıdır. Bu ağlar birer tasarım harikasıdır. Çünkü her örümcek ağı kendi içinde ayrı bir mimari plana ve bu plana uygun mühendislik hesaplamalarına sahiptir. Eğer bir örümceği bir insanın boyuna erişecek kadar büyütürsek, bu örümceğin ördüğü ağın boyu da yaklaşık 150 metre büyüklüğünde olacaktır. Bu da 50 katlı bir gökdelenin yüksekliğine eşittir. Eğer 50 metre genişliğinde ağ yapabilecek büyüklükte bir örümcek olsaydı, bu ağ bir jumbo jeti bile durdurabilecek kadar güçlü olurdu. Peki, örümcek bu özelliklere sahip ağları nasıl inşa etmektedir? Örümceğin bu işi başarabilmesi için önce bir mimar gibi proje çizmesi gerekir. Çünkü bu büyüklük, tasarım ve sağlamlıkta bir yapı, mimari bir proje olmadan yapılamaz. Proje çizildikten sonra da ağın hangi bölgesine ne kadar yük geleceğinin bir inşaat mühendisi gibi hesaplanması gerekir. Aksi takdirde ağ ayakta duramayacaktır. Örümceğin ağı nasıl inşa ettiği incelendiğinde ortada gerçek bir mucize olduğu görülür. Örümcek önce ürettiği ipliği boşluğa bırakır ve hava akımı yardımıyla sabit bir noktaya tutturur. Böylece inşaatına başlar. Ağ örmek 1 saat ya da daha fazla sürer. Şu anda bu işlemin 60 kat hızlandırılmış halini izliyorsunuz. Örümcek önce merkezden dışarı doğru sağlam ve gergin iplikçikler çeker ve ağın iskeletini hazırlar. Daha sonra dışarıdan içeri doğru halkalar çizerek yapışkan ve esnek bir ip döşer. Artık tuzak hazırdır. Örümceğin ağının yalnızca tasarımı değil, ipliği de bir mucizedir. Örümcek ipliği, aynı kalınlıktaki çelikten tam 5 kat daha sağlamdır. Örümcek ipi metrekare başına 150 bin kilo gerilim gücüne sahiptir. Eğer örümcek ipinden yapılmış 30 santimetre yarı çapında bir halat olsaydı, bu halat üst üste binmiş 150 otomobili taşıyabilirdi. Bilim adamları örümcek ipini örnek alarak Kevlar isimli özel bir madde üretmişlerdir. Bu madde çelik yelek yapımında kullanılır. Bir mermi saniyede 150 metre hızla önüne gelen her şeyi deler. Ancak Kevlar'dan yapılmış bir kumaşı delemez. Örümcek ipi ise Kevlar'dan 10 kat daha sağlamdır. Saç telinden ince, pamuktan hafif ve çelikten güçlü olan örümcek ipi, yeryüzündeki en dayanıklı madde olarak tanımlanmaktadır. İnsanların sahip olduğu en sağlam maddelerden biri olan çelik, ağır sanayi tesislerinde, binlerce derecelik fırınlarda demir kullanılarak üretilir. Dayanıklı olması için özel olarak tasarlanmıştır. İnsanlar çelik kullanarak geniş yapılar, yüksek binalar ve köprüler inşa eder. Oysa örümcek, çelikten tam 5 kat daha sağlam bir madde üretmektedir. Ancak ne binlerce derecelik fırınları, ne de teknoloji kullanma şansı yoktur. O, akletme yeteneği dahi olmayan küçük bir böcektir. Bu küçük böceğin çelikten daha sağlam bir ip üretmesi, sonra bu ipi kullanarak bir mimar ve mühendis gibi inşaatlar yapması şüphesiz büyük bir mucizedir. İnsanlar, örümcekleri genellikle ağ kurarak avlanan canlılar olarak tanırlar. Ancak Dinopis isimli bu örümcek, avının ağ takılmasını beklemez. Bunun yerine hareketli bir tuzak kurar. Dakikada tam 200 fırça darbesi vurarak çok özel iplikçikler hazırlar. Sonra da bu iplikçikleri çok akılcı bir plan dahilinde birbirine ekler. Örümcül tuzak hazırdır. böceklerin sıkça geçtiği yollarda pusuya yatar. Keskin gözleri en küçük bir hareketi bile fark eder. Sonra avını ürettiği özel ipekle ambalajlar. Örümcek bir gecede birden fazla av yakalar ve her av için ayrı bir ağ örer. Bu ağ gerçek bir tasarım harikasıdır. Avın bu tuzaktan kurtulma şansı yoktur. Bolas örümceğinin avlanma yöntemi bir başka yaratılış mucizesidir. Bu örümcek avını karşı koyulmaz bir yöntemle kendisine çeker. Hedefi erkek güvelerdir. Örümcek kendi vücudunda yine çelikten daha sağlam bir ip üretir. Bu ipin üzerine çok güçlü yapışkan damlacıklar yerleştirir. Sonra bu ipi bir balık oltası gibi ağaçtan aşağı sarkıtır. Tıpkı bir balıkçı gibi oltasına küçük vuruşlar yapar ve sabırla bekler. Örümceğin avını kendisine çekmek için kullandığı dahiyane bir hile vardır. Dişi güveler, erkek güveleri çağırmak için feromon hormonu salgılarlar. Örümcek de bu kokunun aynını taklit eder ve tuzağının ucuna yerleştirir. Erkek güve bu cazip çağrıya karşı koyamaz. Güve yaklaştığında örümcek tuzağını bir kemen gibi sallamaya başlar. Ve av yakalanır. Harika plan işe yaramıştır. Ekranda dişi güvenin ürettiği feromon hormonunun kimyasal formülünü görüyorsunuz. Bu feromon sadece dişi güvede bulunan son derece özel bir kimyasaldır. Bu kimyasalın aynını üretmek istesek, gelişmiş bir kimya laboratuvarında karmaşık işlemler yapmak zorunda kalırız. Eğer örümceğin bu hormonu kendi aklıyla ürettiğini düşünürsek, bu küçük canlının da aynı yolu izlemesi gerekir. Önce dişi bir güve bulmalı. Ondan erkek güveleri nasıl kendisine çağırdığını öğrenmeli. Sonra dişi güveden feromon kimyasalının bir örneğini almalı. Bu örneği incelemeli. Bulduğu formüle göre laboratuvarda taklit bir üretim yapmalı. Sonra ürettiği kimyasalı yaptığı kemendin ucuna yerleştirmelidir. Oysa bu küçük örümceğin ne tasarım yapabilecek bir aklı, ne eğitimi, ne de bir kimya laboratuvarı bulunmamaktadır. Peki bu örümcek feromon hormonunun kopyasını bir kimyager gibi üretmeyi nasıl başarmıştır? Bu hormonu yaptığı tuzağın ucuna yerleştirmeyi nasıl affetmiştir? Sorular bizi açık bir gerçeğe götürmektedir. feromon kimyasalı, bu kimyasalı üreten güveler ve bu kimyasalı avlanmak için kullanan örümcek Allah tarafından var edilmiştir. Tüm evrenin ve canlıların hakimi olan Yüce Allah, yaratma sanatını bu örnekte bize bir kez daha göstermektedir. Avlanmak için akılcı bir yöntem kullanan bir başka örümcek, kapı tuzaklı örümcektir. Bu örümcek, avına diğer örümcekler gibi havadan değil, toprağın altından saldırır. Örümcek, önce kendisine toprağın altında bir yuva kazar. Sonra yine ipeğini ve toprağı kullanarak yuvanın giriş kısmına yuvarlak bir kapı yapar. Bu kapının bir noktasını toprağa menteşeleyerek tutturur. Yuvanın içinden dışarı doğru gergin iplikçikler çeker. İplikçiklerin ve kapının üzerini toprak veya yapraklarla kamufle eder. Bu sistem sayesinde yuvanın etrafındaki en küçük titreşimi ve titreşimin yönünü hissedebilecektir. Sonra yuvanın içine çekilir. Artık tuzak hazırdır. Hiçbir şeyin farkında olmadan yuvanın üzerinden geçen bir böcek, örümceğin yemi olur. İşte küçük bir karınca, çiçeklerin üzerinde güvenle geziyor. Ama çiçeklerin biri farklıdır. Bu çiçek, örümceğin bu bir tuzağıdır. Peki düşünme ve akletme yeteneği bulunmayan örümcek bir tuzak kurmayı, sonra bu tuzağın etrafına erken uyarı sistemi döşemeyi nasıl akletmiştir? Yerde bulunan çiçekleri taklit ederek yuvasını gizlemeyi kimden öğrenmiştir? İşin daha da ilginç olan yanı, doğan her örümceğin kendi türünün avlanma taktiğini bilmesidir. Henüz bir yavru olan bu bolas örümceği ilk kemendini yapmış. Büyüklüğü bir parmak ucu kadar bile değil. Kemendi ise henüz bir iğne ucundan daha küçük. Yeni doğmuş bu dinopis örümceği minyatür bir ağ örmüş. Doğuştan bir mühendis olan bu yavru örümcek ilk ağını örmeye başlıyor. Dar bir alanda birçok yavru örümceğin bulunması bazı küçük aksaklıklara neden olabilir. Ama kısa bir sürede her şey bir saat gibi çalışmaya başlar. Yavru örümcekler kısa bir süre sonra kendi yuvalarını yapmak için annelerinin yanından ayrılacaklar. Kuşkusuz bu durum, ağ örme ve tuzak kurma yeteneğinin örümceklere ilham edildiğini göstermektedir. Bu canlıları bu harika özelliklerle yaratan ve işlerini onlara ilham eden güç, kuşkusuz tüm alemlerin Rabbi olan Yüce Allah'tır. ...55 derecelik kavurucu bir sıcaklık. Hiç bitmeyecekmiş gibi uzanan, uçsuz bucaksız kum yığınları. önlerine çıkan her şeyi yutan, nefes bile aldırmayan kum fırtınaları. Çölün bu kızgın havası, korunmasız bir insan için kaçınılmaz bir ölüm demektir. İnsan yapısı araçlarsa, ancak bu iş için özel olarak tasarlandılarsa, çöl şartlarına dayanabilirler. Çölde çalışması istenen bir aracın kavurucu sıcağa dayanıklı olması ve kum fırtınalarından etkilenmemesi gerekir. Dahası az yakıtla uzun mesafe kat edebilmeli ve çok az su tüketmelidir. Çölün bu ağır koşullarına en iyi dayanan makine ise insan yapımı bir araç değil, bir canlıdır. Deve, tarih boyunca çöl insanlarına hizmet etmiş ve adeta çölün sembolü haline gelmiş bir canlıdır. Çölün kavurucu sıcağı diğer hayvanlar için öldürücüdür. Birkaç sürüngen, böcekler ve bazı küçük hayvanlar dışında hiçbir hayvan çölde yaşayamaz. Deve ise çölde yaşayabilen tek büyük hayvandır. Çünkü Allah bu canlıyı çölde yaşaması ve insana hizmet etmesi için özel olarak yaratmıştır. Nitekim Allah Kur'an'da Gaşiye suresinin 17. ayetinde devenin yaratılışına şöyle dikkat çeker. Bakmıyorlar mı o deveye nasıl yaratıldı? Devenin nasıl yaratıldığına baktığımızda ise canlının her detayının ayrı bir yaratılış mucizesi olduğunu görürüz. Çölün kavurucu sıcağında en büyük ihtiyaç su içmektir. Ancak çölde su bulmak çok zordur. Ayrıca uçsuz bucaksız kumda yiyecek bulmak da imkansız gibidir. Öyleyse çölde yaşayabilecek bir hayvanın açlık ve susuzluğa çok dayanıklı olması gerekir. Nitekim deve, açlık ve susuzluğa son derece dayanıklı yaratılmıştır. 50 derece sıcaklıkta tam 8 gün boyunca aç ve susuz yaşayabilir. Günlerce susuz yaşayabilen deve, bir su kaynağı bulduğunda hemen bunu depolar. Develer 10 dakikada ağırlıklarının 3'te 1'i oranında su içerler. Öyle ki kimi zaman bir seferde tam 130 litre su içebilmektedirler. Açlığa dayanması içinse devenin vücudunda özel bir besin deposu yaratılmıştır. Bu depo devenin sırtındaki hörgücüdür. Hörgüç içinde 40 kiloya yakın yağ depolanır. Bu depo sayesinde deve günler boyunca hiç yemek yemeden yol alabilir. Çölde bulunan yiyeceklerin çoğu kuru ve dikenlidir. Ancak devenin sindirim sistemi bu zor şartlara uygun yaratılmıştır. Hayvanın dudakları ve dişleri sivri dikenleri bile rahatlıkla yemesini sağlayacak yapıdadır. Özel bir tasarıma sahip midesi ise çöldeki hemen her bitkiyi öğütebilecek kadar güçlüdür. Çöl rüzgarları ansızın bastırır. Bunu genellikle kum fırtınaları takip eder. Keskin kum tanecikleri boğucu ve kör edicidir. Allah bu güç şartları aşabilmesi için devenin vücudunda yine özel koruma sistemleri yaratmıştır. Devenin göz kapakları şeffaftır. Bu kapaklar hayvanın gözlerini hem kum tanelerinden hem tozdan korur, hem de gözleri kapalıyken dahi ışığı görebilmesini sağlar. Uzun ve sık kirpikleri ise gözüne toz girmesine izin vermeyecek şekilde yaratılmıştır. Devenin burnunda da özel bir tasarım vardır. Kum fırtınası başladığı anda burun delikleri özel kapakçıklarla kapanır. Çölde yolculuk yapan bir araç için en büyük tehlikelerden biri kuma saplanmaktır. Ancak yüzlerce kilo yük taşımasına rağmen deve için böyle bir tehlike yoktur. Çünkü devenin ayakları da çöl için özel yaratılmıştır. Hayvanın geniş ayak parmakları kuma gömülmesini engeller ve bir kar ayakkabısı gibi görev yapar. Devenin uzun bacakları da gövdesini çöl zemininin yakıcı sıcağından uzak tutar. Vücuduysa sık ve sert tüylerle kaplıdır. Bu poz, hayvanı hem güneşin yakıcı ışınlarından hem de güneş battıktan sonra başlayan çöl soğuğundan korur. Devenin vücudunun belirli bölgelerinde kalın ve koruyucu deri tabakaları vardır. Bu sert tabakalar, deve kızgın kuma oturduğu zaman kumla temas edecek bölgelere yerleştirilmiştir. Bu sayede hayvanın derisi sıcaktan kavrulmaz. Bu sert deri tabakaları zamanla oluşan birer nasır değildir. Deve bunlarla birlikte doğar. Bu özel tasarım, devenin yaratılışındaki mükemmelliği bir kez daha göstermektedir. Devenin incelediğimiz tüm bu özellikleri üzerinde düşünelim. Susuzluğa dayanmasını sağlayacak özel sistemleri, açlığa dayanmasını sağlayacak örgücü, kuma gömülmesini engelleyen ayak yapısı, gözlerini kumdan koruyan şeffaf göz kapakları, kirpikleri, kum fırtınalarına karşı özel tasarıma sahip burnu, dikenleri ve çöl bitkilerini yiyebilmesini sağlayan ağız, diş ve dudak yapısı, her türlü yiyeceği sindirmesini sağlayan sindirim sistemi, kızgın kumdan derisini koruyan özel nasırları, hem sıcaktan hem soğuktan korunmak için tasarlanmış özel kürkü ve hiçbir şekilde evrim teorisinin tesadüf mantığıyla açıklanamayacak bütün diğer özellikleri çok açık bir gerçeği göstermektedir. Bu canlı, çölde yaşaması ve burada insanlara hizmet etmesi için Allah tarafından özel olarak yaratılmıştır. Filmde okyanusların derinliklerine, sıcak çöllere ve Amazon ormanlarının içlerine uzanan bir yolculuk yaptık. Ve bu yolculuk sırasında incelediğimiz canlılar sayesinde çok önemli bir gerçeğe şahit olduk. Allah'ın kudreti ve yaratmasındaki ihtişam yeryüzünün her köşesinde tecelli etmektedir. Ve Allah'ın ilmi her yeri sarıp kuşatmıştır. Bir Kur'an ayetinde Allah şöyle buyurur: sizin ilahınız yalnızca Allah'tır ki onun dışında ilah yoktur. O ilim bakımından her şeyi kuşatmıştır.